Hoş geldiniz hepiniz. Selamünaleyküm. Evet, Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiği diye bir çalışmaya niyetleneli çok uzun zaman oldu aslında. Ta 1996 yılında Köprü Dergisi'nde, mesela orada Hoşgörü'nün Adresi diye bir yazım vardı. O yazıda, Hoşgörü'ye nasıl bakmalı diye bir yazı vardı, uzunca bir yazı. O yazıda bilhassa Celal ve Cemal sıfatlar, Celali ve Cemali isimler ekseninde meseleyi ele alarak bir paragraf, dipnot olarak da yani bu konuyu daha kapsamlı, yani kitap hacminde çalışmak istediğimizi söylüyorduk. Ama sene 96'dan 2008'e geldi. Daha böyle bir çalışma yapamadık. İnşallah yapmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Kitap hacminde de çalışmayı nasip eder. Şimdi burada bazı bulguları, ilk belki notları, Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiği denilince neler gelir akla, neler özellikle vurgulanmalı? Buna dair bazı notları ben burada İnşallah aktarmaya çalışacağım. Aktarmaya çalışırken de sonuçları anlatmaktan ziyade veya sonuçları anlatmakla birlikte o sonuçlara giden yolculuğu biraz anlatmaya çalışacağım. Ta ki hepimiz için de, burada bulunan bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de Risale-i Nur'u anlama noktasında metodik bir katkısı olsun diye bu seminerin. Epeyce notlarım var. Muhtemelen bunun tamamını da bitiremeyeceğim. Seminerin hacmi itibariyle düşünürsek, olsun, seminerlerimiz devam ediyor. Gerekirse ikinci kısmı, özellikle 30. Lema ve İsmi Azam ekseninde gelişen kısmını, Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiğini artık o vaktin durumuna göre muhtemelen bir başka seminere de bırakabiliriz. Bunu da en baştan söyleyeyim. Öncelikli olarak burada bu sistematikte, şurada çizmiş olduğumuz çerçeveyi ben anlatmaya çalışacağım. Başlamıştı ama devam ederse dediğim gibi İsmi Azam ve Esma-i Sitte Risalesi ekseninde söyleyeceklerimizi de söylemeye çalışırız. Esma-i Hüsna'nın Risale-i Nur içerisindeki yeri, önemi gibi bir soruyla, nedir diye bir soruyla başlayacak olsak, yani bunu net bir şekilde Risale-i Nur, herkes görebilir. Risale-i Nur'la çok derin bir düzeyde değil, çok zahiri, sati bir düzeyde muhatap olan kişiler dahi, yani Risale-i Nur'un baştan sona Esma-i Hüsna sistematiği içinde yoğrulduğunu, baştan sona Esma-i Hüsna tefekkürünü insana verdiğini görür. Bu çok bariz bir şekilde gözüküyor. Ki Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatı'nın ilk eseri olarak yazdığı Haşir Risalesi zaten bu Esma tefekkürünün harikulade örneklerinden biri ve Haşir Risalesi'nin yani İslam düşünce tarihi içerisinde çok farklı, çok kritik bir yeri, önemi var. O da nedir? İşte hep yani Haşir'in ispatı mevzuu, genel itikadi bir konu yani olarak algına da gelmiş. İşte biz iman ederiz ama akıl buna yetişemez, akıl bunu idrak edemez manasında bir açıklama silsilesi geliştirmiş Bediüzzaman'ın ifade ettiği üzere. Haşir Risalesi'nde ise yani Bediüzzaman ikili bir sistemle, evvela madem dünya var diye başlayıp var olan şu kainat üzerinden, Rum suresinin 30. surenin 30. ayetine dayanarak onun bize önerdiği metodu, usulü, yaklaşımı kullanarak bir dünya içindeyiz, bir şu alem var, şu kainat var. Şu kainat Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle bildiriyor. Önce birinci ayağı bu tefekkürün 30. 10. sözdeki. Ondan sonra da işte bütün bu isimler hepsi sırayla haşri iktiza ediyor, haşri gerektiriyor diye. Bir anlamda madem dünya var, elbette Allah var, bütün esmasıyla Cenab-ı Hak var. Madem Allah var, elbette ahiret var diye özetleyebileceğimiz bir Esma-i Hüsna tefekkürüne dayalı harikulade bir bahis, bir yaklaşım sunuyor. İlk yazılan Risale'den, Haşir Risalesi'nden başlayarak Risale-i Nur'un tamamında bu Esma-i Hüsna tefekkürünü herkes görebilir durumda. Bu genel görüşün ötesinde tabi okuma derinleştikçe işte Risale-i Nur'un her yerinde Esma-i Hüsna anlatılıyor, Esma-i Hüsna bahsediliyordan daha öte bir defa isimler arasındaki nüanslara biraz nüfuz etmeye başlıyor insan. Nüanslardan sonra da bu birbiriyle nüanslar taşıyan isimler arasındaki ilişkilere bu defa. Önce bir genel bir bakış, genel bakıştan sonra bir özelleşme, ondan sonra da o özel, daha derinlemesine mütalaa edilen isimler arasındaki ilişkilerin, rabıtaların kurulması. Ki yani Bediüzzaman'ın zihnindeki sistematiği de böyle bir yolculukla biz kavrama imkanı buluyoruz. Benim kendi namıma anlayabildiğim kadarıyla hala benim için boşlukta kalan noktalar var. Daha yoğunlaşamadığım, derinleşemediğim noktalar var. Ama görebildiğim kadarıyla Bediüzzaman'ın Esma-i Hüsna sistematiğinde kendi yolculuğu 32. sözde başladı. Yani bunu her zaman bir metot olarak zaten her zaman gerekli olduğunu düşündüğüm bir husustur. Belli bir dönemde, yani belli bir risale üzerinde yoğunlaşmak, adeta o risaleyi mihver alıp, o risaleyi eksen alıp bir bütün olarak Risale-i Nur'u o risale ekseninde anlamak. Sonra bir başka risaleye bu şekilde geçebilmek ve parça bütün arasındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilmek gereklidir. Ve bu risaleyi genişliğine ve derinliğine, ikisiyle beraber genişlemesine ve derinlemesine anlayabilmek için bu gereklidir diye düşünüyorum. Yani benim açımdan bir dönem hayatımın belki bir 8-10 yılı 32. söz. Böyle bir kök risale, merkezi risale, eksen risale anlamı taşımıştır. Ondan sonra bu eksen 24. söze doğru kaymıştır. Şimdi ne bilmiyorum, hangi risale bilmiyorum. Böyle sanki biraz 30. lema daha merkezde gibi gözüküyor ama çok çok da derinleşebilmiş değilim 30. lemanın içinde. İşte ilk 32. sözle başlamıştık. Tefekkürümüzün, Risale-i Nur'u anlama çabamızın merkezi risalesi uzunca bir dönem 32. sözdü. 32. sözün de özellikle yani bütününde elbette bu mesele var ve özellikle de 3. mevkufunun zaten en başında Bediüzzaman Esma-i Hüsna'nın kainatı anlama, kainat içerisinde kendimizi anlama noktasında kritik, önemli, çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Okursak sadece uzunca bir paragraf ama devamında o kadar fazla alıntı yapmayacağız, atıflarda bulunacağız. Fakat bunu okumak isterim. Bediüzzaman şöyle diyor burada, birinci mefas diyor, üçüncü mevkuf, birinci mefas. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ki bu ayet, daha doğrusu İsra suresinin 44. ayetinin içerisinde yer alan bu cümle, ayetin bir cümlesi. Ki bunu da belirtmek gerekiyor. Risale-i Nur'da en fazla tekrar edilen Kur'an suresidir. Yani Kur'an, Risale-i Nur'da tekraren ifade edilen esma-i ayetler sıralaması yapıldığında bu ayetin, İsra suresinin 44. ayetinin bu cümlesinin en fazla tekrar edilen ayet, en fazla tekrar edilen Kur'an cümlesi olduğunu görürüz ki Bediüzzaman'ın Ayet-ül Kübra Risalesi'ne Ayet-ül Kübra Risalesi adını vermesi de İsra suresinin bu cümlenin de içinde yer aldığı 44. ayetini Ayet-ül Kübra olarak tarif ediyor olmasından dolayıdır. Evet, diyor ki Bediüzzaman ve inin şeyi illa yusebbihu bihamdihi sırrınca her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati esma-i ilahiyeye istinad eder. Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati esma-i ilahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenli hikmet hakim ismine ve hakikatli fenli tıp şafi ismine ve fenli hendese mukaddir ismine ve hakeza. Her bir fen bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi bütün fünun ve kemalat-ı beşeriye ve tabakat-ı kümmeli-i insaniyenin hakikatleri esma-i ilahiyeye istinad eder. Hatta muhakkikin evliyanın bir kısmı demişler, hakiki hakaik eşya, eşyanın nihayet tam hakiki hakikatleri esma-i ilahiyedir. Mahiyet-i eşya ise o hakaikın gölgeleridir. Hatta bir tek zihayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i İlahiyenin cilve-i nakşı görünebilir diyor ve ondan sonra Bediüzzaman nasıl görülebilir? Her bir şeye baktığımızda nasıl çok esmayı görebiliriz? Bunu örneklendirerek bir misal, bir temsil dahilinde devam ediyor. Şimdi sadece şu paragraf bile yani Bediüzzaman'ın kendi tefekküründe Esma-i Hüsna'yı ne noktaya oturttuğunu net bir şekilde gösteriyor. O noktada belli. Esma-i Hüsna'sız hiçbir şey yok Bediüzzaman'a göre. Nereye bakarsan Esma'yı görürsün. Daha doğrusu nereye bakarsan Esma'yı görmüyorsan bakışın, görüşün nihai olması gereken ufka henüz uzanabilmiş değil demektir. Nereye bakıyorsan Esma-i Hüsna'yı görebiliyorsan, ne ile meşgul oluyorsan, o meşgul olduğun şeyin içinden bir Esma-i Hüsna özü çıkarabiliyorsan ancak sen işte bugünkü moda tabirle diyelim yani ontolojini düzgün bir mümin olarak ontolojini ilmi vücudunu varlık bilgini anlayışını ancak o zaman hani düzgün doğru şekilde çözebilmişsin kurabilmişsin demektir. Bu manayı, şu ifade, Bediüzzaman'ın meseleye böyle baktığını 32. sözün 3. mevkufunun 1. mevkasının ilk paragrafı bize net bir şekilde gösteriyor. Ki burada demişti işte çok vecihler ve pencerelerden bahsetmişti. Bediüzzaman, benim sözünü ettiğim 2. risale, benim açımdan merkezi risale olarak 24. söz demiştim. 24. söze baktığımızda hemen birinci dalda bu defa işte pencereler bahsi çıkar karşımıza. Yani bütün isimler arası ilişkiler üzerine. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini tanıma yani meselesi üzerinde döner malum 24. söz. Daha doğrusu şöyle iki vecih vardır orada da. Bir, her bir ismin dereceleri vardır. İşte cüz'i, hususi ve külli tecellileri. Bir kere isim içerisinde bu yolculuğu yaşamaktan bahseder. Mesela işte Halik ismi, beni yaratan odur'dan başlayıp ama burada bırakmamak, işte bütün buradan insanlık nevine gidebilmek, oradan bütün zihayata ve bütün mahlukata gidebilmek ilahir. Her bir isim açısından böyle cüz'i has tecellilerinden külli umumi bir her bir ismin külli umumi geniş kuşatıcı ve derin bir tefekkürüne ulaşma lüzumundan bahseder bir. Her bir isim içerisinde böyle genişlemesine bir yolculuk. Öbür tarafta da bir isimden diğerine geçiş anlamında da derinlemesine bir yolculuk. 24. sözde bu anlamda o Esma-i Hüsna tefekkürünü bütün mevcudatın özü, hakikati olan hakiki hakaykı eşya olan Esma-i Hüsna tefekkürünün kritik önemli ve bu noktada nasıl yol alınması gerektiğini hem genişlik hem derinlik olarak birinci dal net bir şekilde anlatır. Ondan sonra da ikinci dalda işte Cenab-ı Hakk'a bizi götüren yollar içerisinde hangisinin bu genişlemesine ve derinlemesine yolculuğu bizim için mümkün kılacağı meselesi çalışılır zaten. İkinci dalda da Beşha mesleği diye tarif edilen veraset-i nübüvvet mesleği veya Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini merkeze alan veraset-i nübüvvet mesleği niye önemlidir? Niye Reşha mesleği asıl olmalıdır? Bu yolda yürümelidir insan. Bunun da izahı birinci dalla irtibatlandırırsak Esma-i Hüsna merkezlidir ve Esma-i Hüsna'nın bu şekilde külli bir tefekkürü tesis edilemediği takdirde yolda yürünse de bir takım eksikler ve zafiyetler olduğunu Bediüzzaman açıklar yine ikinci dalda. Öbür taraftan 24 kısaltalım, yarısına gelelim. 12. söze baktığımızda da burada işte Kur'an'ın mesela tarifine bakarsak ve Kur'an'a muhatap olarak işte kainatı anlama noktasında Bediüzzaman'ın söylediklerine bakarsak bir kere Kur'an'ı işte ismi azam, arş-ı azamdan, ismi azamdan ve bütün isimlerin mertebe-i azamından geliyor diye açıklar. Bu 32. söz ve 24. söz de söylenenler az önce zikrettiklerimiz paralelinde bakarsak son derece kritik bir cümledir. Böyle söylenişi çok kolay ve rahat gibi geliyor ama üzerinde derinleşmek gerekiyor bu sözün. Kur'an-ı Hakim ismi azamdan, arş-ı azamdan ve bütün isimlerin mertebe-i azamından geliyor diye. Ondan sonra da zaten söyler işte bütün kainatın Halık'ı, işte bütün alemlerin Rabbi, bütün masnuatın sani-i ilahir olarak Kur'an'da Cenab-ı Hak konuşuyor diye. Ki bunun önemini daha sonra da şöyle ifade eder. Mesela velayet yolunda der. Nedir? Bir veli diyebilir. Kalbim Rabbimin arşıdır. Ama veraset-i nübüvvet yoluyla yürüdüğünde şu imkanı insan bulur. Kalbim Rabbül Aleminin arşıdır. Orada da yine işte 24 sözü belirtilen o tefekkürü derinleşmenin getirdikleri, kazandırdıklarına dair üzerinde durulması gereken harikulade bir cümledir. 16. söze geliriz. Orada işte perdeler meselesi çıkar karşımıza. Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hak bize bu kadar yakınken bizim ona bu kadar uzak olmamız meselesi. 70 bin perdenin hadislerde de bildirildiği üzere aramızda olması meselesi veya Kur'an'da bildirildiği üzere işte melekler 50 bin senelik bir mesafeden muhatap oluyorlar Cenab-ı Hakk'a bunu ifade edilmesi. Yani bir tarafta bu kadar uzaklık mahlukat açısından, öbür taraftan Cenab-ı Hakk'ın bize işte Nahnu akrab ileyhin habil verid ayetinde olduğu gibi bize şah damarından tutmuş olması, nasiyemizden, perçeminden tutmuş olması. Yani hiçbir mahlukatın onun esma ve sıfatından bigane olamaması, onun kudretinin, ilminin, rahmetinin her şeyi kuşatmış olması meselesi. Bu meseleler üzerine döner. Bu uzaklık ve bu yakınlıklar. Bediüzzaman işte akrabiyet ve kurbiyet tabirleri içerisinde bunu açıklarken, biz ona uzağız, o bize yakınıştık ki güneş sembolü kullanılır burada. Güneşin ışığı gözümüze kadar gelir ama biz güneşe baktığımızda, yani güneşe ulaşamayız, bilakis ulaşmak değil, baktığımızda bile gözümüz kamaşıyor, körleşiyor. Orada da harikulade bir ifade vardır. Ne der Bediüzzaman? İşte o, her bir ismin bir diğer isme bizi götüren bir pencere iken, orada yeterli görürsek, orada kalırsak bizim için birer perdeye dönüşmesi meselesi. Yani orada da perdelilerin bir kısmının Esma-i Hüsna olarak anlatıldığını görürüz. Kalırsak perde, geçersek pencere olan Esma-i Hüsna. Esma-i ve sıfati perdeler diye Bediüzzaman kullanıyor. Onun sözü zaten zikrettik. 30. lemaya dönüp baktığımızda, 30. lema zaten Esma-i Sitte Risalesi. Bediüzzaman'ın kendi verdiği isimle 30. lemadan sonra ikinci şua var. Ki bu da çok manidar. Birileri idam talebiyle bir insanı hapse atıyorlar. İdam talebiyle yargılanıyor. Ve idam talebiyle yargılanan insan o hapiste 30. lemayı yazıyor. Esma-i Sitte Risalesini yazıyor. Ondan sonra da orada çalıştığı bu altı ismin, ismi azam olarak aldığı bu altı ismin, işte ismi Kuddüs, ismi Al, ismi Hakem, ismi Fert, ismi Hay ve ismi Kayyum. Ve sonra da yedincisi olarak Allahu Ehad ismi azamına dair ikinci şuayı yazıyor. Sanki hani tabir yerine ise dalga geçiyor bir anlamda onun tıkanlarla. Yani ben yani bütün kainatı kuşatan, bütün mevcudatın özü esas olan yani Esma Hüsna denizine dalmışım. Yani siz hücreye koysanız ne olur, neye yarar manası var da. Yani bu harikulade bir şey. Hapiste yazılmış olması. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda boğazdan geçen gemileri seyrederken değil, Eskişehir hapsinde, Eskişehir soğuk bir memleket, Eskişehir hapsinde kimseyle görüştürülmezken bir hücrede yazılmış olması ayrıca manidar. 30. lema ve 2. şuanın. Bu iki risale ismi azam ekseninde döner ki ismi azama dair hadisleri hepimiz biliriz zaten. İsmi azam hani şöyle tarif edilir hadislerde işte. Onlar öyle isimlerdir ki kim o isimle, ismi azamla dua ederse duası Cenab-ı Hak tarafından geri çevrilmez, mutlak surette kabul edilir diye. Ki buna karşılık Hazreti Ayşe Validemizin bir sorusu var bir kere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. İsmi azam nedir? Hani bana söyler misin? Ta ki onunla dua edeyim, Cenab-ı Hakk'a onunla münacat edeyim, onunla isteyeyim diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ismi azamı söylemeye izninin olmadığını söylüyor. Ve de orada ne kadar zeki bir hanım olduğunu görüyoruz. Hazreti Ayşe'nin bunun üzerine işte seccadesini seriyor, namaz kılıyor ve ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a yüksek sesle Cenab-ı Hakk'a münacaatta bulunuyor, dua ediyor. Ve Resulullah gülüyor. Evet, ettiğin duanın içinde ismi azam var diye. Evet, bu da şey. Yani çok latif bir hatıradır As-Sâdet'ten. Yani Hazreti Ayşe'nin evet, çok latif bir hali, tavrıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi azama dair verdiği işte şifreler var. Bazı şifreler var. Bunlardan biri de Bakara, İsmi Azam'ı Bakara, Ali İmran ve Taha'da arayınız diye. Eğer bu açıdan bakarsak, Bakara, Ali İmran ve Taha'da Cenab-ı Hakk'ın Hay ve Kayyum isimleriyle tarif edilir. Elbette başka birçok ismin yanında. İşte Bakara'da Ayetül Kürsi ki ayetler içerisinde Kürsi ayeti en faziletli ayet olarak zikredilir. İşte Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ali İmran zaten ikinci ayeti hemen huruf-u mukatta'dan sonra gene aynı şekil, aynı cümledir, aynı ayettir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve Taha suresinin ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum diye. Sanki Bediüzzaman da bu şifrenin Resulullah aleyhissalatü vesselamın ismi azamı Bakara, Ali İmran ve Taha suresinde ayrayınız diyerek verdiği şifrenin izini sürmüş olmalı ki 30. lema işte en nihai noktada hay ve kayyum isimleriyle bitiyor malum. Ve altı ismi sıralarken ilk dördünü bir ism-i azam veya ism-i azamın altı nurundan bir nuru derken işte hay ve kayyum isimleri için bir ism-i azam veya ism-i azamın altı nurundan bir nuru veya iki ziyasından bir ziyası diye tarif ediyor. Bu da bir şey. Ayet-i Kübra'ya geliyoruz. Ayet-i Kübra'da da zaten ikinci babı Ayet-i Kübra'nın tamamen birinci bab daha ziyade masnuat tefekkür üzerinden yani kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahidatı. İkinci babda ise o seyyah artık kainatın tamamını dolaşmış ve Rabbini bütün kainatın Halık'ı, bütün kainatı yaratan olarak tanımış. İkinci babda da o tanıdığı Rabbin esması üzerine bir yolculuk yaşadığını görüyoruz o hakikatlerde ki birinci hakikat uluhiyet hakikati, ikinci hakikat rububiyet hakikati, işte üçüncüsü hakimiyet ilahidir diye devam ediyor. Dördüncü şua tarafı var, münacat var ve de Risale-i Nur'un tamamı var. Herhalde o girizgahtı. Epey uzun bir girizgah olmuş oldu. Böyle bir yolculuk içerisinde en başta sözünü ettiğim şekilde. Önce bir sanki bir şehre girdiniz, kuş bakışı. Böyle geniş tepeden bir bakıyorsunuz bir yüksek yerinden şehre gibi veya hızlıca caddeler arasında dolaşıyorsunuz gibi bir şey Risale'de. Ondan sonra belli yerlerde oturup bir konaklamaya başlıyorsunuz. Bir orada durup etrafı oradan seyretmeye başlıyorsunuz. O muhiti biraz daha yakından tanımaya başlıyorsunuz. Ve sonra da o muhitle diğer muhitler arasındaki ilişkileri kurmaya başlıyorsunuz gibi adeta. İnsan bir şehre geldiğinde ne yapar, nasıl o şehre yerleşir? Ona benzer şekilde işte Risale-i Nur'a girdiğinde, Risale-i Nur'un dünyasına girdiğinde insan bu şekilde Esma-i Hüsna sistematiğine doğru adım adım bir yol alıyor. Şimdi bu yolculuk içerisinde işte o sistemi Bediüzzaman'ın zihnindeki Esma-i Hüsna sistematiğini kavrama noktasında ki kritik nüansları, kritik başlıkları inşallah şimdi ele almış olacağız. O da burada bu şeyde özetleniyor zaten. Şimdi birincisi uluhiyet, rububiyet denklemi görüyoruz. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da sunduğu Esma-i Hüsna sistematiğinin birinci sacaya diyelim. Yani birinci sütunu uluhiyet, rububiyet nüansı üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdi çok kısa cümleler, notlar düştüm ben burada anlatım içerisiniz. Şu notlar hani Kur'an'a atıflı. Çok kısa geçeceğim. Detaylandıramayacağım. Ama sadece kısa atıflarda bulacağım. Ta ki bunu da şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Yani Bediüzzaman bu sistematiğe sahipse, mesela uluhiyet, rububiyet kavramları kullandıysa ve bunu bir denklem olarak ifade ettiyse, sonra vahidiyet, ehadiyet bir denklem olarak ifade ettiyse veya celal, cemal bir denklem olarak ifade ettiyse, yani bu Bediüzzaman'ın kendi karihasından, hani kendi hani zihninle ürettiği bir tahayyül değil. Yani kendi zihninin kurgusu değil, bir Kur'an talebesinin, Rabbinin kelamını anlamaya çalışan ve Rabbini kelamının rehberliğinde anlamaya çalışan bir Kur'an talebesinin Kur'an'dan aldığı dersle kendine ve kainata baktığında ulaşmış olduğu sonuçlar, geliştirmiş olduğu kavramlar. Yani özü itibariyle Bediüzzaman'a ait değil, Bediüzzaman'ın bir yerde kullandığı bir ifadedir. Kur'an'dan iktibas ettiği kavramlar. Ki uluhiyet ve rububiyet kavramı zaten bunu her gün bu talimi biz yapıyoruz. Çünkü günde 5 vakit namaz kılmakla mükellefiz ve her namazda da namazın her rekatinde Fatiha okumak üzerimize vacip olarak yazılmış durumda ve Fatiha'nın da ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler Allah'a nispet ediliyor. Bütün hamdler ona mahsustur deniliyor. Peki o Allah kimdir? Elhamdülillah. Evet. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Peki kimdir o Allah? Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemlerin Rabbidir Allah. Burada işte elhamdülillah kısmak uluhiyet ve Rabbül Alemin rububiyet. Bizim açımızdan bakarsak biz o alemlerden bir alemiz ve o alemlerin içinde yaşıyoruz. Önce alemleri görüyoruz. Mahlukatla muhatap oluyoruz. O mahlukatla muhatabiyetimiz içerisinde Cenab-ı Hakk'ı rububiyet vasfıyla, rububiyet sıfatıyla tanıyoruz. Ve o rububiyetiyle onun uluhiyetini kavruyoruz, anlıyoruz. Ve böyle işte nazar ettiğimiz, içinde yaşadığımız o alemdeki gördüğümüz bütün övgüye, senaya, hamde değer her ne varsa onu da işte Allah'ı Teala-i Zülcelal'e nispet ediyoruz. Ondan gayrısına vermekten elimizi, dilimizi, yakamızı koruyoruz. Yani esasen Risale-i Nur'da baştan sona satır aralarında özellikle çok net bir şekilde ifade edildiğini gördüğümüz bu uluhiyet, rububiyet nüansı en temelde Fatiha suresinin birinci ayetinin bir dersi, bir talimi, bir açılımı mahiyetinde. Ki burada küçük bir anekdot söyleyeceğim. Bunu sadece bakışlarımızda ön yargının bir parça zail olabilmesi açısından. Şimdi malum biz Tevrat, İncil onların muharref olduğuna inanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin Hazreti Musa'ya inen saf haliyle vahye müdahalede bulunduklarını ve sonrasında da Hazreti İsa'ya gelen o saf vahyin müdahaleye uğradığını inanıyoruz. Fakat yani mesela bu bazen o noktaya getiriliyorken içinde hiçbir hakikat yok gibi adeta bir algıya bizi götürebiliyor. O yüzden de mesela diyelim ki bir mümin diyelim ki kitabında, dergisinde veya sohbetinde böyle inançsız bir ateist, bir kafir olarak yaşamış, kafir olarak ölmüş bir insandan hakikatli bir söz zikrettiğinde bu rahatsızlık konusu olmayabiliyor. Ama Tevrat'tan veya İncil'den bir ayet zikrettiğinizde ne oluyor, Hristiyanlık propagandası mı var filan diye böyle hemen böyle tüylerimiz diken diken olabiliyor. Halbuki evet, muharreftir, tahrife uğramıştır. Fakat bu tahrife uğramışlık büsbütün muharreftir anlamına gelmiyor. Muharref zaten o zaman hepten fasit olur. Yani muharref demek içinde hakikat öz barındırır ama bu hakikat müdahaleye maruz kalmıştır. İçine batıl ve kul sözleri katılmıştır demek. Ama bu kadar uzun bir girizgahtan sonra bize bu noktayı ifade edeyim. İşte Tevrat'ı açtığımızda Tevrat'ın işte ilk bahsi tekvindir. Yaratılış bahsidir. İşte orada birinci babında işte 6 günde kainatın yaratılması anlatılırken Allah ismi kullanılır. Yani Cenab-ı Hak Allah şöyle yaptı, Allah böyle yaptı, Allah böyle yaptı diye anlatılır. İkinci bab 7. gün ve dünyanın yaratılması kısmıdır. İçinde insanın da yaşadığı dünyanın yaratılması anlatılır. Ve orada da Rab Allah diye ifade eder. Rububiyet işin içine girer. Yani orada da baktığımızda bu şey uluhiyet, rububiyet nüansını Tevrat'ın daha en başında da görebiliyoruz. Yani buradan da anlıyoruz ki bütün peygamberleri bu anlamda kendilerine gelen vahiyle ümmetlerine ders verdikleri ve Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında kritik bir önemi olan bir ayrım. Uluhiyet, rububiyet ayrımı. O yüzden de zaten Rabbimiz her gün kılmamızı emrettiği 5 vakit namazın her bir ayet, her bir rekatinde Fatiha suresini okumayı bize emretmekle uluhiyet, rububiyet dersini Fatiha'nın ilk ayetini zaten vermiş oluyor. Risale-i Nur'da bu bahis ne şekilde ele alınıyor, nerelerde daha ziyade vurgulanıyor noktasına gelirsek, uluhiyet ve rububiyet bahsi. En başta bir kere 29. sözün en son bahsini remizli bir nükteye atıfta bulunmamız gerekiyor. Ne der remizli bir nükte? İşte kainatta veya şu alemde işte hayır, şer, hidayet, dalalet, nur, nar, işte iman, küfür bunlar iç içe. Mümin var, kafir var, hayırlı insanlar var, şerli insanlar var. İlahir. Nedir bunun sırrı, hikmeti? Bunu imtihan sırrı dahilinde açıklarken Bediüzzaman orada ta ki işte elmas ruhlar ve kömür ruhlar ayrılabilsin diye bunu açıklarken orada kritik iki kavram kullanır. Bir mutlak hakikat vardır ve o mutlak hakikat işte bu zıtların işte hayır, şer, iman, küfür, nur, nar, nur, zulmet, hidayet, dalalet içe girmesiyle dereceler oluşur ve insan bu dereceler içinde akıl yürüterek Rabbini bulur manasında. Yani mutlak hakikat kendini şu alemde nisbi hakikatler suretinde gösterir ta ki görülebilsin, bilinebilsin. Ki Risale-i Nur'un çok yerinde geçen güneş misalini o açıdan kullanacak olursak, evet, güneşi tanımanın yolu nedir diye sorsak, güneşi tanımanın yolu güneşe bakmak değil. Güneşe bakmak, güneşi ve güneşin ışığıyla görülebilen hiçbir şeyi bir daha görememek anlamı taşıyor bilakis. Bizim gözümüz güneşe olduğu haliyle bakmaya müsait değil. Gözümüz o sıkleti kaldıramıyor. O kadar kuvvetli ışık gözümüze çok geliyor. Nasıl tanıyoruz güneşi? Güneşi işte 7 rengiyle, ısısıyla, ışığıyla, işte yansımalarıyla, işte cam parçalarına, denizin üzerindeki bir prizmadaki yansımalarıyla tanıyoruz. İşte güneşin olduğu yer aydınlık oluyor, ısınıyor. Olmadığı yer soğuk oluyor, karanlık oluyor. Veya işte güneş aradan çekilince bütün alem siyah bir örtüye bürünüyor. İlahir. Güneşi bu şekilde güneşin ışığının ulaştığı bütün zemin sayesinde tanıyoruz. Işığı, ısısı ve 7 rengiyle Aynı şekilde işte 29. sözde Bediüzzaman niye kainatta işte bu hayırlar, şerler, hidayet, dalalet, iman, küfür içine girmiş izah ederken bunu bu çerçevede izah ediyor ve tam da bu bahis işte rububiyeti anlama noktasında bize bir yol gösteriyor, bir mikyas, bir misal teşkil ediyor. Cenab-ı Hak rububiyeti sırrınca, ki rububiyetin de iki veçi var esasen, bir terbiye, iki idare. Bir, yani hüküm, hakimiyet tarafı var, bir de evet terbiye tarafı var. İşte biz böyle terbiye olabileceğimiz için Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde anlayabileceğimiz için Cenab-ı Hak hakikati, mutlak hakikatini bize şu dünyada derecelerin işin içine girmesiyle, işte Esma-ül Hüsna'sıyla ve o isimlerinin de dereceleriyle bize tanıtıyor. 29. sözün remizi bir müktesi bu noktada. Yani uluhiyet, rububiyet nüansını anlamada kritik bir noktadır. Münacata baktığımızda münacat tabi sıklıkla zikredilen bir ifade, gene aynı manadadır. İşte ey yani şiddetli zuhurundan gizlenmiş ve azamet-i kebriyasından işte perdelenmiş ve istitar etmiş ve ihtifa etmiş Zat-ı Akdes, Kadir-i Zülcelal, İlahi Rabb. Bu kalıbın münacatta sürekli tekrarlandığını görüyoruz. Niye Cenab-ı Hak uluhiyetini doğrudan bize göstermiyor? Yani o zaman o şiddeti zuhuruna karşı biz dayanamazdık. Rububiyeti böyle iktiza ettiği için, ki işte Hazreti Musa'nın meşhur meselidir, değil mi? Cenab-ı Hakk'ı görmek istemesine karşılık sadece nurundan bir lemanın doğrudan ona tecelli etmesi, dağın kalkması ve Hazreti Musa'nın ise zaten kendinden geçmesi, bayılması ve Cenab-ı Hakk'ın sen beni göremezsin. Yani bunu, yani senin sıkletin, senin gözün beni görmeye kaldırmaz. Ama nedir? Mahlukatımla ve işte derecelenmiş şekilde tecelli eden, cüz'i, has, umumi, külli, farklı derecelerle mahlukatın üzerinde kendilerini sana gösteren Esma-i Hüsna'mla beni tanıyabilirsin diyor. Bu anlamda şu kainatta, şu bütün bu tecelliyat-ı esma rububiyet sırrına bakıyor zaten. Ayetül Kübra'da da bu noktada bize ipuçları verildiğini görüyoruz. Rububiyet, uluhiyet nüansı noktasında. Bir kere birinci bölümün en son mertebesi, yandan da yukarı doğru o yolculuğun en son mertebesindeki gaybani ubudiyetten hazirani ubudiyete geçiştir. Allah artık hani mahlukat tefekkür edilmiş ve hepsi namına kul en uç noktaya gelmiş. Bütün kainat adına halifeyi arz olarak Rabbine hitap eder noktaya gelmiş. Orada da birinci hakikati bahsederken Bediüzzaman şu kainattaki faaliyet, bütün faaliyete atıfta bulunurken orada şöyle bir ifade kullanır. İşte diyor o tezahürü rububiyet hakikatinin içinde tebarüzü uluhiyet hakikati. Tebarüzü, pardon, tezahürü rububiyet şu kainatta, o tezahürü rububiyetin içinde uluhiyet tebarüz ediyor. Biz rububiyetiyle uluhiyetini anlıyoruz. Yani biz dünyalılar, biz arzılar, biz mahlukat, biz kullar açısından Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini anlamaya ve uluhiyetine teslim olmaya giden yol rububiyetini görmek, rububiyetinin cilvelerini görmek, rububiyetini tanımak, rububiyetini anlamaktan geçiyor. Ki Zaten enteresandır. Yine aynı yerde kullandığı sistematik bir ifade var Bediüzzaman'ın. Ef'ali Rabbaniye, Esma-i İlahiye, Sıfat-ı Samedaniye, Şunat-ı Sübhaniye diye. Yine orada da bakarsak Esma-i İlahiye'yi, Ef'ali Rabbaniye'yi tanımakla tanıyoruz biz şu dünyada. Yine aynı bahiste yer alan bir ifade. Tezahürü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikati. Tekrar tekrar ifade ediyor özetle. Ki ikinci baba geçiyoruz bu defa. Orada da Bediüzzaman zaten Ayet-i Kübra'nın ikinci babının birinci hakikati uluhiyet hakikatidir diyor. Uluhiyeti mutlaka. İkinci hakikati rububiyeti mutlaka hakikatidir. Zaten orada daha da net bir şekilde ifade ediliyor. Ve 20. mektuba geldiğimizde gene uluhiyet, rububiyet nüansına dair bir ipucu verildiğini görüyoruz. Nasıl? Orada işte yine hadislerde zikredilen, ismi azam manası taşıdığı ifade edilen kelimat-ı mübareke. İşte La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Hadislerde bunun, bu mübarek kelimenin, mübarek sözün ismi azam manası taşıdığı bildiriliyor. Bediüzzaman bunu mübarek kelamın her bir cümlesi, her bir kelimesi üzerinde durarken işte şöyle bir açıklamada bulunuyor. Vahdehu ile diyor. Vahdehu onun uluhiyetinde ve saltanatında şeriki ortağı olmadığını gösterir. La şerikele rububiyetinde ve icraatında şeriki ve icadatında şeriki ortağı olmadığını gösterir. Ki burada da ne anlıyoruz? Cenab-ı Hakk'ı sadece uluhiyetinde ortaksız bilmek yetmiyor. Rububiyetinde ve icraatında ve icadatında da onun ortağı olmadığını bilmektedir ki tevhid tamamlanmış oluyor. Ki zaten 20. mektubun ikinci kısmında tevhid-i azam ifadesini kullanıyor Bediüzzaman. Şurada da şey yapmıştık bunu. Onu daha sonra belki açacağız şu alt kısımları da. Uluhiyet ve rububiyet. Bu ikisi beraberce anlaşıldığındadır ki tevhid-i azam gerçekleşmiş oluyor. Bu ifadeden anladığımız üzere tevhid-i sura var demek. Başta bir Allah birdir diye bir yolculuğa başlıyoruz. Fakat evet. Sonra uluhiyet ve rububiyet denklemini layıkınca kurabildiğimizde o tevhid-i suradan tabir yerine ise tevhid-i azama geçmiş oluyoruz.